gerçekten. Dolayısıyla acımız ve uyumlu için. Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni hafta, yeni gün. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz ve Hayatın Seslerinden hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Sizin de bizlerle birlikte olmanızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0-90-312-463-34-19-463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümünde şair, yazar, araştırmacı, öğretmen Mehmet Akif İnan'ı saygıyla anacağız. 6 Ocak'ta kaybettik değerli şairi. 6 Ocak 2000 yılıydı. Üzerinden 19 yıl geçti ama hala edebi kimliğiyle, fikirleriyle dönemin ve dünyanın önemli şahsiyetlerinden biri. Değerli şairi programımızda bir kez daha anacağız. Ve sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin dokuzuncusu Göbekli Tepe konseptiyle Şanlıurfa'da gerçekleşecek. Biz de bu projeyle ilgili güzel bir program, güzel bir bölüm gerçekleştireceğiz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
yüzünde inancın keskin ışığı. Gün olur dönüşür bir şah kavgaya. Gelin kardeşlerim, gökleri tutan mızrak parmaklarla, mahşer yürekle. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımızda. Bizans'ı soluyan kentleri bir gün yıkarsın sesinin okyanusunda. Yöne baksam şafak görürüm, toprağın altından yürür ordular. Haberin var mı ey güzel çocuk, içimde devinen çağlayanlardan? Erir gözlerinin keskin şalkında bu çağın bir günde karanlıkları. Zaferler özleyen düşünü süsler, göksünde çağlayan bir Bedir Nehri. Ellerin ki hızlan kumandasında, gözlerin ki çizer sınırlarını. Bir yeni vakitler geldi gelecek, İçimde sürekli ayak sesleri.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Az önce Şafak şiirini dinlediniz, hem de değerli şair yazar Mehmet Akif İnan'ın kendi sesinden. Bugün büyük şairi, büyük yazarı saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Ve yayınımızda da değerli konuğumuzla biraz Mehmet Akif İnan'dan bahsetmek istiyoruz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Sayın Hıdır Yıldırım stüdyo konuğumuz. Sayın Yıldırım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Şiir gerçekten çok etkileyiciydi. Mehmet Akif İnan'ın ses tonu da gerçekten çok etkileyici. Yani aslında şiirleri yalnızca yazmıyor, hem seslendiriyor, aynı zamanda seslendirirken de hissettiğim kadarıyla yaşayarak okuyor.
Evet. Mehmet Akif İnan merhum bir edebiyat öğretmeniydi. 27 yıl edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Vefat ettiğinde de 2000 yılında 6 Ocak tarihinde vefat ettiğinde de faal çalışmakta olan bir edebiyat öğretmeniydi. O bakımdan şiiri bilen, şiiri hisseden ve şiiri de nasıl okuması gerektiğini de bilen bir kişi olarak hakkını vererek okuyan bir şairdi, bir öğretmendi.
Evet, Mehmet Akif İnan'ın tabii ki tanımayan yoktur ama biraz sizin sesinizden onlara değerli şairimizi tanıtalım, hatırlatalım istiyoruz. Hem fikirleri, hem düşünceleri, hem o fikir ve düşüncelerinin şiire ve yazdıklarına nasıl yansıdığı ile ilgili konuşursak neler söylersiniz?
Evet, Mehmet Akif İnan'ın az önce kendi sesinden Şafak şiirini dinledik. Onun içerisindeki bir beyit çokça bilinen ve Mehmet Akif İnan'ın da bugün onlarca yüzlerce yerde anmamızın da hayattayken gerekçesini belki ortaya koyan bir yaklaşımdı Mehmet Akif İnan açısından. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımızdan diyen bir şairdi. Kişinin mezarından destanlar yayılabilmesi için ömrünü ona göre adamış yaşaması lazım. Mehmet Akif İnan ömrünü dolu dolu yaşadı. Ve dolu dolu yaşadığının da farkında olarak bitirip şu kuru kara ekmeği göç etsem diyorum yar ellerine. Yine bir başka şiirinden bir beyit. Bunu da tıpkı Mevlana'nın Şeb-i Aruz gibi bir kavuşma gecesi gibi anlam ifade etmesi gibi Mehmet Akif İnan da göç etsem diyorum yar ellerine diye söylüyordu. Dünya hayatını da kuru kara ekmek olarak adlandırıyordu. Bitirip şu kuru kara ekmeği göç etsem diyorum yar ellerine. Mehmet Akif İnan'ın tabii ki tasavvufi bir yönü de vardır. Tasavvufi eğilimleri olan insanlar dünyaya değer vermezler. Onlar için dünya bir sürgün yeridir ve bir an önce o sürgünlerini tamamlayıp yarine kavuşmak için bir vuslat arayışı içerisindedirler. Mehmet Akif İnan'da da bunu görüyoruz. Mehmet Akif İnan 1940 Urfa doğumludur. Bir insanın nasıl yetiştiğini anlayabilmek için aslında nerede yetiştiğine öncelikle bakmak gerekir. Urfa'da 1940'ta dünyaya geldi ve 1940'lı yıllarda Urfa'nın o kendine mahsus ve bozulmamış kültürünün içerisinde yoğrularak yetişti. Sıra gecelerinde Fuzuli'nin gazellerinin okunduğu bir ortamda yetişti. Kazancı Bedi bilirsiniz.
Tabii.
Tenekeci Mahmut bilirsiniz. Bunların mesleği nedir? Mesleği kazancıdır, mesleği tenekecidir. Ama bunlar Fuzuli'nin gazellerini okurlar. Yani yüksek aydın tabakaya mensup insanlar değildir bunlar. Ama Fuzuli'nin gazellerini okurlar. Böylesine bizim geleneksel kültürümüzün, medeniyet birikimimizin toplumun bütün katmanlarına nüfuz ettiği bir çevrede dünyaya geldi. Hangi aile ocağında dünyaya geldi? Mehmet Akif İnan kendi babasıyla ilgili Söyleşiler kitabında bizim de yer verdiğimiz bir şey anlatıyor. Bizim evimize gazete girerdi, mecmualar girerdi. Bizim evimizde kitaplar bulunurdu. Batı'dan, Shakespeare'den, Goethe'den kitaplar okunurdu. Sadi'den, Mevlana'dan kitaplar okunurdu Doğu'dan. Mehmet Akif, Necip Fazıl, Abdülhak Hamit evde eserleri olan isimlerdi. Böyle bir aile ocağında Mehmet Akif İnan dünyaya geldi. Bu 1940'larda, 50'lerde bir taşra kentinde herkese nasip olmayacak bir nimet aslında. Böyle bir kültürel vasatta, aile ocağında dünyaya geldi. Babası okuyan bir kimse idi. Zaten bilinçli bir kişi olarak Mehmet Akif İnan'ın adını Mehmet Akif Ersoy'un adı olarak koydu.
Sayın Yıldırım, tam siz bunu anlatırken İnan'ın aklımdan bu geçti. Dediniz de evinde Mehmet Akif'in kitapları vardı, babasının kitapları diye, evet. Şiirleri, safahatı. Tahmin ettim ki büyük ihtimalle babası da ismini koyarken onun gibi biri olsun, onun gibi bir şair olsun
yani
diye
Mehmet
düşünmüş
Akif,
olmalı.
Ersoy merhum 1936'da vefat etmiştir. Mehmet Akif İnan da 1940'ın yaz aylarında dünyaya gelmiş. Aralarında 3,5 yıl var. Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'a olan sevgisinden ötürü Mehmet Akif İnan'a babası bunu bilinçli olarak bu adı veriyor. Sonra kiminle arkadaşlık yaptınız? İnsanı yetiştiren çevre olduğu kadar, aile olduğu kadar aynı zamanda arkadaştır da. Urfa Lisesi'nde okurken oradaki arkadaşları da daha sonra kültür sanat çevrelerinde gördüğümüz isimlerdir. Mesela Zübeyir Yetik, Abdülkadir Billurcu, Nihat Armağan gibi isimler. Bu isimlerle birlikte akşamları oturuyorlar, sıra gecesi yapıyorlar, şiir okuyorlar. Derya adlı bir gazete çıkarıyorlar lise çağlarında. Böylesine birbirini de etkileyen, birbirinin yetişmesine de katkı sunan bir arkadaş grubu aynı zamanda. Lise son sınıfta bir yaşanan hadiseden dolayı Mehmet Akif İnan'ın okuldan başka bir okula nakledilmesi söz konusu oluyor. Ve annesinin memleketi olan Kahramanmaraş'a lise son sınıfı okumak üzere naklini aldırıyorlar. Maraş'a vardığında da orada da bir kültürel çevre ile hemen temas kuruyor. Bunlar kimlerdir? İşte artık adı Yedi Güzel Adam diye dillendirilen Rasim Özenören, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Sait Zarifoğlu gibi isimler. Onlarla aynı lisede öğrenim görüyorlar ve burada birbirlerinden etkileniyorlar. Mehmet Akif İnan Urfa'da yetişmiş, aruz vezniyle şiirler yazan, eski kültüre, eski edebiyata vakıf bir isim. Bu yeni tanıştığı arkadaşlar ise daha çok Batı edebiyatına yönelmiş ve Batı edebiyatının etkisi altında o çerçevede eserler ortaya koymaya çalışan gençler. Mehmet Akif İnan onları etkiliyor, onların geleneksel edebiyat ve medeniyete biraz daha yaklaşmalarını sağlıyor. Onlar da Mehmet Akif İnan'ı etkiliyorlar. Onun da Batı edebiyatına karşı yakınlaşmasını sağlıyorlar. 1961'de Ankara'ya geliyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğrenim görmeye başlıyor. Bu esnada Hilal Yayınları'nda çalışmaya başlıyor. Hilal Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini üstleniyor. Ardından Türk Ocağı yılları. Türk Ocağı'nda Merkez Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü yapıyor ve burada Türkiye'nin aydın çevresiyle temasları oluyor. 1969'da Nuri Pakdil ve bu demin ifade ettiğimiz arkadaşlarından bazılarıyla birlikte Edebiyat Dergisi'ni çıkarıyorlar. 1969 yılı Mehmet Akif İnan için bir milattır. Onun sanatı için bir milattır aynı zamanda. 1969'dan önceki şiirlerini yeni edindiği sanat anlayışı çerçevesinde kıymetli addetmeyerek onları terk etmiş. 1969'dan sonraki şiirlerini kitaplarına almıştır. 1976'da Mavera dergisini çıkarıyorlar ve 70'li yıllarda Yeni Devir gazetesinde, Milli Gazete'de yazılar yazıyor. Anadolu'nun pek çok şehrinde de konferanslar vermek suretiyle Anadolu'nun uyanışına da katkı sunmaya çalışıyor. 1970'li yıllar netameli yıllardır. Gençliğin birbirini anlamaktan ziyade birbirini kırmaya kalkıştığı yıllardır. Bu yıllarda gençliğin heba olmasının önüne geçmek için bir çabanın, gayretin içerisindedir. Konferanslarıyla, yazılarıyla bir aydın nesil inşası için gayret sarf eden bir Mehmet Akif İnan görüyoruz. 1961'de başladığı üniversiteyi yazı çalışmaları, efendim sosyal faaliyetler dolayısıyla 1972'de anca bitirebilmiş. 1972'den itibaren öğretmenliğe başlıyor. Önce Uşak İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor. 1977'de Ankara'ya geliyor. Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik yapıyor. Ardından da Ankara Fen Lisesi'nde ölünceye kadar edebiyat öğretmeni olarak çalışıyor. Bütün amacı, gayesi ülkemizin insanının yeniden ayağa kalkmasını sağlamak için bir aydın nesil yetişmesidir. Öğretmenliğinde de böyledir. Yayıncılığında da böyledir. Konferansçı hatip kimliğiyle kitleler karşısında seslenirken de böyledir. Hep gayesi ülkesine, milletine derinden etki ederek ülkesinin ve milletinin silkinmesine bir parça katkı sunabilmektir. 1992 yılından itibaren Mehmet Akif İnan'ı sendikacı kimliğiyle de görüyoruz. Sendika kuruluyor. Eğitimciler Birliği Sendikası 1992'de bu hazırlıklar başladığında buna bir lider arıyorlar. Kendi nefsinde, bünyesinde enerjisi olan ve sendikanın çıkışının güçlü olabilmesi için kendi nefsinden adeta bir akü enerjisi gibi ortaya enerji koyacak bir isim olarak Mehmet Akif İnan ilk akla gelen isimdir. Bu manada ısrarla sendikanın başına geçiriyorlar ve 1992'den itibaren gerçekten bugün işte 450 bin üyesi var Eğitimciler Birliği Sendikası'nın. Memur Sen Konfederasyonu 1995 yılında kuruyor. Onun da 1 milyonun üzerinde üyesi var. Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olarak ifade edebileceğimiz milletin yanında bir duruş ortaya koyan nitelikli bir örgütlenmenin temellerini de Mehmet Akif İnan'ın attığını ifade etmek ve şükranla bu adımını da yad etmek gerekiyor.
Mehmet Akif İnan'ın Kudüs şairi olarak pek çok yerde ismi geçer. Onun sebebi nedir? Bu konudan da biraz bahsedebilir miyiz?
Evet, Kudüs Müslümanların yarasıdır. Yüzyıla aşkın bir süre önce Osmanlı o topraklardan çekilmek durumunda kaldı ve ondan bu yana da bu kutsal topraklar işgal altındadır. O işgal altında olan topraklara karşı Türkiye'de aydın sorumluluğu taşıyan herkesin bir iç yarası söz konusudur. Mesela Nuri Pakdil'in şiirlerine bakarsanız bir Kudüs sızısı vardır. Anneler ve Kudüsler diye bir Nuri Pakdil'in kitabı vardır. O dönemdeki bütün Akif İnan'ın çağdaşı şairlerde, yazarlarda bir Kudüs sızısı vardır. Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiiri çok bilinen bir şiirdir. Bu şiirden dolayı Mehmet Akif İnan'a Kudüs şairi, Mescid-i Aksa şairi derler. Eğer maksud eserse mısrayı berceste kafidir diye bir söz vardır. Yani siz bir eser bırakmak istiyorsanız sizin bir seçkin mısranız bile adınızın yüzyıllar sonrasına kalmasını sağlayabilir şeklindeki bir Osmanlı söyleyişi. Eğer maksud eserse mısrayı berceste kafidir. İşte böyle bir şiir de Mehmet Akif İnan'ı Kudüs şairi olarak andırmaya yetiyor. Ayrıca Kudüs'le ilgili, Mescid-i Aksa ile ilgili, o çevrede yaşayan Müslümanların yaşadıkları sıkıntılarla ilgili tabii ki epeyce Mehmet Akif İnan'ın yazıları da vardır. Teberrüken okuyalım isterseniz.
Çok memnun oluruz Sayın Yıldırım.
Bu Mescid-i Aksa şiirini. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehr kaynıyordu. Gözlerim yollarda, bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Resul'den yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Şiir budur.
Ağzınıza yüreğinize sağlık Sayın Yıldırım. Bu arada kıymetli dinleyicilerimize de ben lütfen sizinle ilgili küçük bir bilgi sunmak isterim. Şimdi diyeceksiniz ki Sayın Yıldırım bu kadar güzel şiiri nasıl okuyor? Ses tonu nasıl bu kadar güzel? Efendim Sayın Yıldırım da aynı zamanda edebiyat öğretmeni. Evet. Demek ki ben de öğrenciyken edebiyat öğretmenlerime hayrandım. Hepsine selamlarım olsun, sevgilerimi sunuyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Edebiyatçı olmak çok farklı. Dünyaya bakışı değişiyor insanın. Her bir yazardan, her bir şairden yüreğine kattıklarıyla hem de yetiştirdiği öğrencilere o kattıklarını sunma anlamında çok önemli yerlere götürüyor insanı. O yüzden ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet. Size de çok sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi Mehmet Akif İnan'dan bahsediyoruz ve sendikacı kimliğinden de bahsettik. Sayın Yıldırım bize bir sempozyum kitabı getirdi. Doğumunun 75. vefatının 15. yılında Mehmet Akif İnan sempozyumu kitaplaştırılmış. İçinde gerçekten çok kıymetli insanların, çok kıymetli isimlerin bildirileri var. Bu sempozyumdan bahsedebilir miyiz? Sanıyoruz bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde birebir görev alan birisiniz.
Evet. Şimdi efendim Mehmet Akif İnan merhum 2000 yılında vefat ettiğinde 4 eseri vardı. Mehmet Akif İnan bir şair olmasına rağmen ilk çıkan kitabı Edebiyat ve Medeniyet Üzerine adlı deneme kitabıydı. Edebiyat Dergisi'nde yayımladığı, 1969'dan 72'ye kadar yayımladığı ve kendisini yeni bir sanat anlayışı çerçevesinde konumlandırdığı o sanat anlayışını ortaya koyan yazılarını 1972'de kitaplaştırdı. Daha sonra 1975'te Hicret adlı şiir kitabı çıktı. 1969-75 arasındaki bu şiirler Hicret kitabında yer aldı. Sonra 1985 yılında Din ve Uygarlık adlı Nesir kitabı çıktı. 1991'de de Tenha Sözler adlı şiir kitabı çıktı. Mehmet Akif İnan'ın toplam yayımlanmış 55 adet şiiri vardır. Çok yazan bir şair değildir. Şair olmak için, büyük şair olmak için çok yazmaya zaten gerek yoktur. Hı hı. Mesela Ahmet Haşim'in 85 adet şiiri vardır. Ama Ahmet Haşim büyük şairdir. Tabii. Yahya Kemal öldüğünde yayımlanmış hiçbir kitabı yoktu. Ama o bir şiir yazdığında insanlar şiir defterlerine geçirirler ve şiir defterlerini birbirlerine vermek suretiyle bu şiirler defterden deftere, defterden deftere çoğaltılarak yayılırdı. Yahya Kemal de büyük bir şairdir. Edebiyatımızın büyük şairlerindendir. Mehmet Akif İnan da çok yazmadı. Çok şiir bırakmadı. 55 adet şiiri var. Sanıyoruz 69'dan önceki hayatında o kabul etmediği şiirlerinde 50 kadar olduğunu düşünüyoruz. Ama onlar kendisi kitaplarını almadı. Biz bulabilirsek bir izahla beraber yayımlamayı düşünüyoruz. Sonra bizim sendika yöneticiliğimiz döneminde Mehmet Akif İnan'ın Yeni Devir'de, Milli Gazete'de ve diğer çeşitli basın yayın organlarındaki köşe yazılarını topladık, tasnif ettik ve bunlardan 8 kitap daha oluşturduk. Bu kitaplarla birlikte tabii ki Mehmet Akif İnan'ın eserleri biraz daha fazlalaştı. Doğumunun 75. ölümünün 15. yılı, dolayısıyla 2015 yılında Mehmet Akif İnan'la ilgili bir sempozyum düzenledik. Burada da çeşitli açılardan Mehmet Akif İnan'ı ele alan bildiriler sunuldu. Onun sendikacılığını, öğretmenliğini, kültür ve sanat adamı yönünü ele alan bildirilerin sunulduğu bu sempozyumunda bu şekilde bir kitabı ortaya çıkmış oldu. Mehmet Akif İnan'la ilgili sendikacılığını ele alan Bilge Sendikacı Mehmet Akif İnan adlı bir kitap yine biz hazırladık. Bu da yayımlandı. Bir televizyonda yaptığı kültür sanat sohbetlerini de kitaba çevirdik. Akif İnan'la Sohbet adlı bir kitap bu şekilde elde edilmiş oldu. Mehmet Akif İnan'ın önümüzdeki yıl vefatının 20. yılı. İnşallah önümüzdeki yıl yine şiirinin, kültür adamlığının, öğretmenliğinin, mücadeleci yönünün daha yakından anlaşılmasına vesile olacak çeşitli etkinlikler yapılmasını ümit ediyoruz.
Gerçekten dediğim gibi sempozyum kitabı inanılmaz. O kadar güzel bildiriler, o kadar önemli bilgiler var ki içinde, muhakkak dinleyicilerimizin de bir şekilde bu bildiri kitabını edinip okumalarını tavsiye ediyorum öncelikle.
Burada Eğitim Birsen, Eğitimciler Birliği Sendikası'nın hakkını teslim edelim. Mehmet Akif İnan'ın kurduğu bu sendika, onunla ilgili üretilen bütün eserleri ve vefatından önce kendi sağlığında basılmış olan eserlerini yayımlıyor. Ayrıca ilgilisine de ücretsiz olarak ulaştırıyor.
Ne kadar güzel.
Bunu Akif İnan merhumun eserlerini elde etmek isteyen, onlardan faydalanmak isteyenler Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Merkezi ile irtibata geçerlerse oradaki arkadaşlarımız onun eserlerini, adreslerini gönderirler.
Ne kadar güzel bir hizmet gerçekten. Biz de bunu mikrofonlarımız aracılığıyla duyurmuş olduk. Mehmet Akif İnan'ın belgeseli de yapıldı TRT'de. Hatta siz de o belgeselde fikirlerinizle bulundunuz diyelim. Çok kısa da ondan bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize? Yayınlandı çünkü TRT'de.
Evet. Sanıyorum 4-5 yıl kadar oldu. Mehmet Akif İnan'la ilgili TRT'de bir Kadir Şinaslık örneği olarak bir belgesel hazırladı. TRT'deki arkadaşlar bu belgeselin çeşitli aşamalarında bizden fikir almaya geldiler. Şirin Hanım TRT'den bizimle temas kurdu ve biz de fikirlerimizi söyledik. Yardımcı olmaya, katkıda bulunmaya, güzel bir şey ortaya çıkması için neyse zihnimizde teşekkür ettirdiğimiz, onları arkadaşlarımızla paylaşmaya gayret ettik ve ortaya güzel bir şey çıktı. Tabii ki ülkemizin zemininin güçlenmesine emek vermiş böylesi kültür ve sanat adamlarımızın daha geniş kitleler tarafından ve görsel bir imkanla tanıtılmasında büyük yarar var. Bu manada TRT'nin bu yaklaşımını da takdirle, buna destek olan, düşünen, hayata geçiren arkadaşlarımızı da teşekkürle analım.
Şirin Hanım'dan bahsettiniz, bizim Türkçe Yayınlar Müdürümüzdür. O bahsine ettiğimiz belgeselin senaryosu kendisine ait. Benim Has Odam ismini taşıyor belgesel. Gerçekten çok çok başarılı, çok güzel bir belgesel. İnşallah yeniden TRT'de yayınlandığında dinleyicilerimiz de izleme fırsatına sahip olacaklardır. Sayın Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz.
Bugün bizimle
olduğunuz için, sizin vesilenizle biz de Mehmet Akif İnan'ı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Onun o şiirlerinin tüm insanlığa, tüm gençliğe faydalı olmasını arzu ediyoruz yürekten. Size de katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için bir kez daha teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Sayın Hıdır Yıldırım'dı. Edebiyat ve fikir dünyamızın önemli şahsiyetlerinden Mehmet Akif İnan'ı ölümünün 19. yılında saygıyla, minnetle değerli konuğumuzla birlikte andık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek. Müzik
Yar uzakta gözüm görmez gülüm aman, uzadırım elim yetmez. Yar uzakta gözüm görmez gülüm aman, uzadırım elim yetmez. Hasretini çektiğime sözlerim çok çok çok dilim dönmez. Hasretini çektiğime sözlerim çok çok çok dilim dönmez. Kınıfır bedrengi olur aşka düşen dengi olur. Karanfil bedrengi olur aşka düşen dengi olur. İster en başıya gele, ah bir gele, ah bir gele, göresen ne renk olur. İster en başıya gele, ah bir gele, ah bir gele, göresen ne renk olur. Gelir her gözyaşımdan gülüm aman, ne çektim cahil başımdan. Kan gelir her gözyaşımdan gülüm aman, ne çektim cahil başımdan. Tutacak dalım kalmadı, ağlarım can can can can acımdan. Tutacak dalım kalmadı, ağlarım. Kınıfır bedrengi olur aşka düşen dengi olur. Karanfil bedrengi olur aşka düşen dengi olur. İster en başıya gele, ah bir gele, ah bir gele, göresen ne renk olur. İster en başıya gele, ah bir gele, ah bir gele, göresen ne renk olur. Aşka düşen dengi olur, karanfil bedrengi olur, aşka düşen dengi olur. İster en başıya gele, ah bir gele, bak bir gele, göresen ne renk olur. İster en başıya gele, ah bir gele, bak bir gele, göresen ne renk olur.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 9.'sı Göbekli Tepe konseptiyle Şanlıurfa'da gerçekleşecek. Biz de Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin yapımcısı Sayın Savaş Uğurlu ile telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Sayın Uğurlu, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Şehri Medeniyet Projesi bu yıl 9.'sı gerçekleştiğine göre uzun soluklu bir proje. Siz de sanıyorum 9 yıldır, daha doğrusu 8 yıldır bu yıl 9.'sı çünkü Nisan'da olacak. 8 yıldır bu projenin yapımcılığını üstleniyorsunuz. Biraz anlatır mısınız, neler yapıldı bu süreçte?
Zor bir proje, zor bir prodüksiyon. Ön hazırlıkları 8-9 ay süren bir iş. 150'ye yakın kişi çalışıyor bizim bu projenin ön hazırlığında. Biz bu projeyi hangi ilde gerçekleştirirsek o ilin kültürünü, medeniyetini, gelenek ve göreneklerini yabancı basını da davet ederek uluslararası platformlarda çalışmaya, anlatmaya çalıştığımız bir proje, kültür projesi.
Diğer yıllar nerelerde yapılmıştı, önceki yıllar?
En son Bilecik'te yaptık, Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle. Ondan önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdik. Kutlu Kumaşı'nı anlattık. Yine Bursa'da gerçekleştirdik. İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin destekleriyle Şale Köşkü'nde yaptık. Abdülhamit Han'ın ahırını bizim için açtılar. Çok büyük bir medya gücüyle, desteğiyle bu projeyi gerçekleştirdik. Devamı Bursa var, İzmir var, yine Dubai ve Katar var. Ama 17 Nisan bizim için çok önemli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Göbekli Tepe yılı ilan etti bu yılı.
Evet.
Biz akabinde zaten önceden çalışmalarına başlamıştık. 17 Nisan yani 2019 Göbekli Tepe yılının ilk projesiyiz.
Aa, ne kadar güzel. Şimdi az önce illeri sayarken araya Dubai ile Katar'da girdi. Ben biraz orada merakım
çünkü
uyandı.
Talep var. Talep var. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz biraz yakın oraya galiba. O yüzden Katar ve Dubai projeyle çok ilgilendi. İstanbul'da yaptığımızda konsolosluklar katıldı. Aynı kültürü, yani Osmanlı'yı, Anadolu Selçuklu'yu günümüze uyarlayarak oralarda da duyurma niyetimiz var. Çünkü ülkemizi tanıtmak istiyorsak Ankara'dakine, İzmir'dekine değil de yurt dışına anlatmamız gerekiyor. Yoksa ben Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe, dünyanın en eski medeniyetine ait olan Göbekli Tepe'yi İzmir'dekine anlatsam bir şey değişmez ki, zaten biliyorum. Aynı şekilde bunu tüm dünyaya anlatmak için aslında bu çalışmaya başladık. 8.sini yaptık. Şimdi 9.sü Şanlıurfa'da olacak inşallah. Göbekli Tepe'de.
Emeklerinize sağlık. Şimdi 17 Nisan'da gerçekleşecek.
Evet.
Biraz hazırlıklardan bahseder misiniz? Şimdi hazırlıkları şöyle anlattınız aslında. 9 ay sürüyor hazırlık dediniz ya.
Aynen,
bir
öyle.
Yılı. Siz o zaman etkinliği yapıyor, bitiriyorsunuz. Sonra o biter bitmez hemen diğer yılın hazırlıklarına başlıyorsunuz anladığım
aslında,
kadarıyla.
Tabii öyle, biraz da şöyle. Şimdi her bir yılda 2-3 tane yerde yapmaya çalışıyoruz. Her Aylin Yılmaz Şanlıurfa'yı gerçekleştirecek tasarımlarını. Bursa'ya başka birini ayarladık. İzmir'e başka bir tasarımcı. Aslında bir yılda 2 ya da 3 tane yerde gerçekleştiriyoruz. Şöyle oluyor çalışma. Bu Kültür Bakanlığı'nın da destekleriyle, katkılarıyla bize hangi ilde gerçekleştireceksek oranın medeniyeti, kültürüne ait olan görseller geliyor. Örneğin Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'nin görsellerini 30 parça olarak tasarımcımız kıyafetlere taşıyor. Bu kıyafetlerde Göbekli Tepe, Halepli Bahçe'de bulunan Göbekli Tepe görsellerini. Ayrıca o projenin içinde sadece defile değil, kültür defilesi değil, işin içinde medeniyetler korusu konseri de var. Ayrıca işin içinde şehir ve sempozyum gösterisi de var ve resim sergisi var. Yani Göbekli Tepe'ye öbür illerden daha çok özeniyoruz aslında. Çok büyük tanıtıma bilmeleri gereken bir yer. Şimdiye kadar çok bile gecikti Göbekli Tepe'nin bilinmemesi bence. Büyük bir etkinlik olacak Göbekli Tepe. 100'e yakın ulusal ve yabancı basını da davet edeceğiz oraya.
Nerede gerçekleşecek Göbekli Tepe'nin gösterimi?
Göbekli Tepe'nin kendisinde yapıyoruz, yerinde.
Yerinde olacak. Biraz o hikayesiyle detaylandırır mısınız? Şimdi gözümüzde canlandırmak istiyoruz. Nisan'a daha çok var. Nasıl
burada çok yer oluşmadı. T şeklinde ve L şeklinde iki tane antik yeri var Göbekli Tepe'nin. Daha hala gün yüzüne çıkmayan önemli yerleri var. Birçok hayvan figürü var orada. Birbirine sarılmış iki çift var orada. Birbirlerine herhalde aşık iki çiftin görseli var. Ve çeşitli aslana benzetilen, keltenkeleye benzetilen, güçlü şekilde bu o döneme ait olan görseller var. O görsellerin tasarımları o T şeklinde Göbekli Tepe'de, dünyanın en eski uygarlığı olan Göbekli Tepe'de, orada modellerimiz önce o kıyafetlerle, özel tasarlanmış kıyafetlerle bir defile sunumu yapacaklar. Medeniyetler Korosu'nun canlı konseriyle. Medeniyetler Korosu, Hatay Medeniyetler Korosu. Çok önemli bir 60'a yakın ekibin çalacağı şekilde yapacaklar. Defilede Özge Ulusoy'un baş modelliğinde 20'ye yakın modelimiz o bölgeye ait olan kıyafetleri tanıtacaklar. Biz tabii daha renkli, ilginç şeyler koyduk. Orada Göbekli Tepe dönemine ait yemekleri araştırıyoruz şu anda. Ortaya çıkmaya başladı. Davetlere o döneme ait olan yemekleri ikram edeceğiz.
O dönemden kastınız yani bizzat o yıllarda yenen yemekler mi?
Buğday. Ben şimdi buğdayı öğrendim. Buğday unundan yapılan yemekleri öğrendim. Şimdi bugün yarın bana öbür detaylar gelecek. Gastronomi şefi arkadaşlarımız sıkı bir araştırmaya girdi oradaki arkeologlarla. Ortaya çıkan bilgiler var. Davetlere oraya ait olan, onlar ne yiyorlarsa onlardan ikram edilir. Biraz şık duracak aslında.
Gerçekten değişik bir düşünce olmuş. çok çok merak uyandıran bir program olacak, öyle görünüyor. Devam edin lütfen, aynen. Buyurun.
Onun dışında şehir ve medeniyet sempozyumuyla Adan Üniversitesi ve Medeniyetler Üniversitesi'nden hocalarımız Göbekli Tepe'nin tarihini anlatacaklar. Orada yine böyle bir 150-200 kişinin katılımıyla bir amfi var. Orada gerçekleştireceğiz etkinliği. Neyzen Hakan Mengüç. minik bir konser verecek orada. Sofi, Neyzen, Hakan Bengüç'ü konseri olacak ve Göbekli Tepe ile Şanlıurfa'ya ait olan bir resim sergisi gerçekleşecek. Tek gün süren 8-9 ay ön hazırlığı olup fakat 3-4 saatte gerçekleşip biten zorluğunu bizim çektiğimiz rahatları davetlerin yaşayacağı.
Evet. Her güzel şey öyle değil midir? Böyle günlerce hazırlanırsınız ama işte tek günde olur biter ama eminim etkisi yıllar sürecek olan bir etkinlik
çok
olur.
Çok özendiğimiz bir bölge. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımız çok önem veriyor Göbekli Tepe'ye. Biz de akabinde hemen çalışmayı oraya yaptık. Takvimimiz de vardı zaten ama çok büyük bir etkinlik organizasyon olacak. Dediğim gibi yabancı basın davet edeceğiz oraya. O döneme ait. Anlatımı daha iyi anlatsınlar diye dünyaya.
Uluslararası olacağını da ifade ediyorsunuz. Evet. Peki hani yurt dışından katılımcılar da olacak mı? Öyle bir gönderimde bulundunuz mu?
Ya biz medya mensuplarıyla görüşüyoruz. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla bağlantıya geçtik. Projeye çok sıcak baktı sağ olsunlar. Onların da katkılarıyla şimdi isim vermemem gereken şirketler var. Yine bizim gururumuz olan şirketler ama onların da getirimiyle birçok kişiyi aslında ağırlıklı yabancı basın köşe yazarları New York Times'ın, BBC'nin, El Cezire'nin ve benzeri kanalların köşe yazarlarıyla tanınmış sosyal medyası çok üst düzeyde 3-5 milyon takipçisi olan bloggerları da davet edeceğiz oraya.
Sunum yapacak olanlar var mı panellerde yabancı basından? Yani panelde kim?
Evet, BBC ve tarihçileriyle görüşüyoruz. Çok meraklı olan insanlar var o bölgeye. Şimdi dediğim gibi Harran Üniversitesi ile bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Yakında ben Göbekli Tepe'de olacağım. Orayı teneffüs etmem gerekiyor. Orayı anlamam gerekiyor. 2-3 kere gittim ama şimdi projenin tarihi belli olduğu için.
Evet.
Önümüzdeki hafta isterseniz Göbekli Tepe'ye gittiğimde birçok şey daha da ortaya çıkacak. Bu anlattıklarım net ama daha da netleşecek. Şanlıurfa'dan da isterseniz size bağlanabilirim.
Tabii ki çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Biz çok merak ediyoruz. Sizin ses tonunuzdan da gerçekten çok heyecanlı olduğunuzu hissediyoruz. Evet. Heyecanınızı paylaşıyoruz.
Benim 22. senem sektörde ama beni tanıyanlar yeni üniversiteyi bitirip de bu işlere girdiğimi zannediyorlar. Çünkü ben heyecanımı kaybetmedim.
Ama bu ne kadar güzel. Gerçekten sanıyorum bu tür projeler o içteki heyecanla gerçekleşiyor. Sayın Uğurlu, emeğinize sağlık, kolaylıklar diliyoruz. İnşallah 17 Nisan'da her şey istediğinizden bile daha güzel geçer. Biz de Göbekli Tepe'yi tüm dünyaya zaten tanıtmak için her şeyi yapacağız ama bu etkinlik de o tanıtımın önemli bir parçası olur.
Elimizden gelen neyse yapmaya hazırız.
Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
İyi yayınlar tekrar. Kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 9.sü Göbekli Tepe konseptiyle Şanlıurfa'da gerçekleşecek. Ülkemizin kültürünü, medeniyetini, tarihi değerlerini, geleneksel uygulamalarını, motiflerini ve sanata kadar uzanan farklı kollarını uluslararası platformlarda geniş kitlelere tanıtmak amacıyla proje hazırlandı. Biz de bu projeyle ilgili ayrıntıları projenin yapımcısı Savaş Uğurlu'yla konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve böylelikle programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ilk günündeydik. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz bir kez daha. Hafta içi her gün 15-16 arası sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında bizimle olmaya devam edin diyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımıza her zaman ileti gönderebilirsiniz. Telefonla arayabilirsiniz. Hem Facebook'tan hem Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak her zaman bize iletilerinizi ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Siz de bizimle birlikte olmak istiyorsanız yarın görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Güzel Türkistan. birleş ey halkım, kel gündür çağım, bezensin imdi Türkistan bağı, ah Türkistan bağı. Kozda halkım yeter şunca cevrü cefa,
Hayatın Sesleri.